Ve geldik Avustralya gündemi bölümüne. Bugün bir iş için Sydney'i ziyaret etmekte olan Levent Efe ile stüdyoda birlikteyiz. Merhaba Levent.
Merhabalar.
Hoş geldiniz Sydney'e.
Melbourne'umuz güzel bir şehir ama Sydney'e gelmek her zaman özel güzel bir duygu.
Ben de onu soracaktım. Nasıl bir yer diye, beğeniyor musunuz buraya
tabii,
gelmeyi
tabii.
Diye?
Yani 25 yıldır Sydney'e devamlı iş için gidip geliyorum. Her zaman insana daha çok ilham veren doğal güzellikleriyle gerçekten göz alıcı, çok güzel bir şehir. Umarız toplum üyelerimiz bu şehrin bütün güzelliklerinden yararlanıyordur.
Umarız. Ve geçelim hemen Avustralya gündemi konularına. Bugün gerçekten önemli denilecek 3-4 konumuz birden var. Bu Avustralya'da çok sık olan bir şey değil. İlk önce Avustralya'nın uzun zamandır beklenen denizaltı ihalesi Fransa'ya verildi. Biraz önce haberlerde de dinledi dinleyicilerimiz. Bu denizaltıların Güney Avustralya'da yapılması planlanıyor ve bu 2800 kişiye iş sağlayacak. Bunun da hükümete oy kazandıracağı söyleniyor. Ancak bu 12 denizaltını içeren proje 50 milyar dolara mal olacak. Eğitim, sağlık ve diğer alanlarda harcamaların kısıtlandığı ve bütçe açığının olduğu bu dönemde 50 milyar doların denizaltı yapımına verilmesi kararı sizce iyi bir karar mı?
Churchill'in bir lafı varmış. Belli konularda örneklerken bu kadar küçük bir kazanç için bu kadar büyük bir masraf yapılır mı diye. Bu onun güzel örneklerinden biri. Güney Avustralya eyaletinde Liberal Parti'nin sallantıda olan ve gerçekten oya ihtiyacı olduğu 4 tane sandalye için 50 milyar doların harcanması ve işte bu denizaltıların yapımının bir kısmının Güney Avustralya'da olması ve 2800 iş kazandıracağı söylüyor. Bu da 50 milyarla karşılaştırıldığında çok çok düşük bir rakam. Çok az bir istihdam sağlayacak bir şey. Ama tabii bu işin siyasi yanının dışında savunmayla ilgili yapılan harcamalar maalesef çok enine boyuna tartışılamıyor. Belli bir noktadan sonra bu işte ülkemizin caydırıcılığı, güvenliği için bu gerekiyor dendiği noktadan sonra bu konuda maalesef fazla fikir yürütülemiyor. Ancak bugün Fairfax gazetelerinde çıkan Sydney Morning Herald'daki karikatürde görüldüğü gibi bir denizaltıyla işte 1000 tane okul, 100 tane hastane yani o paraya yapılabilecek çok fazla hizmet varken şimdi niyeyse 6 tane olan denizaltının 8'e 12'ye çıkarılması, kim karar veriyor, neye göre karar veriyor, bunlar son derece muğlak ve cevap bekleyen konular. Umarız bu biraz tartışılır.
Enteresandır, aynı sizin söylediğiniz gibi ben dün eve giderken arabada bu konuda yapılan bir söyleşiyi dinledim ki savunma bakanıyla yapılan söyleşiydi. Yani gazetecinin eline çok iyi fırsat geçmişti. Bu sizin dile getirdiğiniz şeyleri gazeteciler de sormuyor. Halkın da bir tepkisi yok. Neden bu böyle?
Maalesef yani orada bu ülkemizin güvenliği içindir dendiği andan itibaren o konuda fazla üzerine gidilemiyor. Ama güvenlikle ilgili yapılan harcamaların ülkenin gerçekten fiziki güvenliğine ne kadar katkıda bulunduğu da zaten başkaları tarafından tartışılması gereken bir şey. Bu sadece politikacıların ya da işte güvenlikle ilgili savunma bakanlığının tartışması değil, aydınların tartışması lazım. Bir ülkenin güvenliğini tehlikeye atıcı o kadar başka şeyler de oluyor ki, boş boğaz politikacılar, gereksiz yapılan demeçler, bir takım hatalar, işte oy peşinde yapılan hatalar, pek çok şey ülke güvenliğimizi tehlikeye sokuyor. Ama rakamlara baktığınızda her ülkede yapılan bu aşırı düzeydeki harcamalar maalesef dünya savaş sanayinin desteklenmesi, işte başta Amerika olmak üzere silah üreticisi ülkelerdeki iç istihdamın ve iç pazarın canlandırılmasına yönelik bir bilek güreşinden başka bir şey değil.
Nitekim bugün Sydney Morning Herald gazetesinde çıkan yazıda, biraz önce bahsettiğiniz yazıda, Fransa ile Avustralya birlikte yapacak ama iç teçhizatını Amerika yapacak deniliyordu. Yani Amerika'nın da eli var bu işin içinde.
Özellikle denizaltı gibi büyük kalemlerdeki şeylerin silahla ilgili beyninin, bu tür harcamalardaki silahla ilgili kısmının her zaman Amerika tarafından onun normlarına, onun standartlarına uydurulması bir alışkanlık, ondan vazgeçilemiyor. Ama bu Fransa konusu bir sürpriz oldu. Özellikle Japonya ile Tony Abbott'ın giderek artan bir şekilde kur yaptığını izledik geçtiğimiz yıllarda. Ve şu an Japonya'nın birden beklemediği bir sonuca öfkelendiği şeklinde yorumlarda okuyoruz.
Evet. Bakalım seçmenler seçim geldiği zaman bu konuya nasıl karşılık verecekler, onu zaman gösterecek. Yine dün ortaya çıkan önemli, ilginç bir haber var. Sanırım birçok kişinin beklemediği bir haberdi bu. Papua Yeni Gine Yüksek Mahkemesi Avustralya'nın Manus Adası'nda mülteci adaylarını tutmasının yasa dışı olduğuna karar verdi. Avustralya Göç Bakanı ve diğer yetkililer bu kararın detaylarını bekliyorlar. Ne anlama geldiğini inceliyorlarmış. Hemen araştırma yapmaya başlamışlar. Şu anda da Papua hükümetinin ne söyleneceği bekleniyor. Peki bu bizim göçmen politikamız açısından ne anlama geliyor sizce?
Yani insan zekasına bir hakaret. Yani bu deniz aşırı, bu tutuk evlerinin, bu işkence evlerinin diyelim varlığının işte insan kaçakçılığına son vermek şeklinde açıklana gelmesi artık hepimizin zekasına bir hakaret. Yani Avustralya'ya deniz yoluyla sığınmacıların gelmesi Avustralya'nın kabahati değil, o anki yönetimin ihmalkarlığı değil. Dünyada çok ciddi bir insan hareketliliği var. Çok ciddi savaşların ve pek çok konunun yol açtığı çok ciddi insan hareketliliği var. Bu giderek artacak. Buna çevre mültecileri de eklenecek. Bırakın sadece siyasi sıcak yollardaki sığınmacıları, insanların kendi ülkelerini terk etmeleri. Ekonomik ve çevresel faktörlerden dolayı da insanlar mülteci olmaya başlayacak. Yani bu iş giderek artan bir konu. Ama bu insanlara eziyet ederek ve bu eziyeti öne çıkararak bunun engellenebileceğini sanmak gerçekten yanlış. Yani şu an tamam bu sığınmacı evlerinden dolayı teknelerin gelişi azaldı, durdu ama bir şeyi düzeltelim derken çok ciddi başka insan hakkı ihlallerini yapıyor durumdayız. Yani şu an Avustralya'da en son biliyorsunuz mahkemelere intikal etti. Geçtiğimiz günlerde, geçtiğimiz yıl vefat eden ve sağlık sağlık nedeniyle yani Four Corners'da da vardı. Yani çok ciddi iddialar var. Oradaki insanların çok ciddi bir şekilde ihlal, insan haklarının ihlal edildiği iddiaları var. Ve bu durumda bu işin bir başka yanı da tabii bu insanlara, bu insanların geldiği ülkeler belli. Ülkedeki politik rüzgarlara dayalı olarak işte belli bir seçmen kesimine şirin görünmek için bu insanlara özellikle eziyet ettirildiği çok ortada. O sığınmacı evlerinde yani vizesiz ülkeye giriş yapmış bir Yeni Zelandalı'yı, bir Amerikalı'yı, bir İngiliz'i göremiyoruz. Bunların hepsi belli ülkelerden gelen insanlar ve ülkede hala sahibi olmayan 1 milyona aşkın Pauline Hanson oyunun, işte o Kronalla olaylarında heyecanlanan insanların oylarının kaptırılmaması için bu politikaların abartılı bir şekilde sürdürüldüğü şeklinde
ama
görüşler var.
Ama deniliyor ki sadece o tür aşırı insanlar değil, orta halli Avustralyalılar da istemiyor burada mültecileri veya yüksek sayıda mültecililer istemiyor. O yüzden her iki parti, büyük parti de bu konuda sessiz kalıyor.
Maalesef öyle. Şu an İşçi Partisi'nin bu konudaki yorumlarına bakıyoruz. Tamamen bu deniz aşırı ülkelerdeki sığınmacı evlerine tamamen destek veren, sadece küçük ayrıntılarda liberallerin hata yaptığını vurgu yapan politikalarını okuyoruz. Bu da son derece sağlıksız bir durum. Böyle ciddi bir konuda bir zıt görüşlerin olmaması, bu işin sadece işte yeşil partideki temsilcilerin sesinden bu konuda bir muhalefeti duyuyor olmamız çok üzücü bir şey. Avustralya politikasında bu dengenin bozulduğu bir konu bu.
Bu arada direkt olarak size bir mesaj gelmiş, onu okuyayım. Levent Bey, saygılar, emekliyim. Gelişmiş 6 milyara denizaltı yaptırılan ülkede ilaçlarımı almak için 2 gün daha beklemem lazım. Yardımcı olur musunuz demiş bir dinleyicimiz.
Yani tam işte seçmen bunu diyor. İnsanların talepleri bunlar. Yani sağlık harcamalarında, pensiyonda, welfare konusundaki pek çok konuda kısıntılar yapıla yapıla bunun yanında birden çok iri bir kalemin işte 3 değil 5 denizaltı işte 50'şer milyon milyarlar gibi rakamların telaffuz edilmesi haliyle seçmeni incitiyor. Yani okurumuzun yazdığı çok açık bir şekilde pek çok seçmenin duygusuna tercüman olmuş. Gerçekten
evet, bir tane daha mesaj var, yine bu konuyu ele alıyor. 12 denizaltı akıl almaz bir girişim. Kimi vuracağız bununla? UFO'ları mı demiş. UFO'ları mı vuracağız? Başka sorunumuz yok mu bu dünyada? Çevre için, sağlık için ve dünya sorunlarını çözmek için harcansa zarar mı olur? Yazık insanlığa yapılan bu yanlışlara Bedir Bey.
Çok doğru bir şey Bedir Bey'in dediği. Şu an bu kadar denizaltıyı açıkçası tabii söylenmeyen bir şey. Çin ya da bir başka ülkenin işte bize karşı sağlık harcamalarını ve silahlarının daha iyi olduğu durumda gelip bizi işgal edeceği gibi afaki bir söyleme dayandırılan bir konsept bu. Onlar da var, bizde de olsun. Yani siz bunu yaparken Bedir Bey'in dediği gibi çevre konusundaki felaket o kadar ayağımıza kadar geldi ki. Yani Avustralya'da tarım yapılamayacak belki. Siz hala kömür çıkarıp kömür sektörüne fosil yakıtlara destek veriyorken böyle ciddi bir felaketle felaketin eşiğinde. Yani Çin gelmeden çok daha önce belki 3-5 sene içinde Avustralya'da belli tarım ürünleri hiçbir şekilde üretilemeyecek artık. Böyle bir felaketin eşiğindeyiz. Dikkatlerin bu yana yöneliyor olması gerekirken böyle işte şatafatlı bir takım açıklamalarla işte yıllardır bekleyen bu sürüncemede kalan denizaltı konusunu nihayet çözüme ulaştırdık demek gerçekten ciddi bir aymazlık.
Evet. Bir diğer mesaj var, onu da okuyalım. Trabzonspor Fenerbahçe maçındaki son dakikada bir Rin'in sahaya inip hakemi dövmesi spor tarihinde hiç de affedilecek bir olay değil. Trabzonspor içindeki bu siyah taşları atmasa kulübü çok daha kötü durumlara düşürebilir. Yani bu işi tüm Trabzon şehrine mal etmek haksızlık olur. Bu olay tamamen Türkiye Futbol Federasyonu tutumundan kaynaklanıyor demiş Barış Uysal Bey. Ve diyor ki bu olaylar her zaman Fenerbahçe maçında oluyor. Bizler geçmişten ders almayan bir toplumuz demiş. Evet, bu Türkiye ile ilgili bir olay. Bir diğer mesajla iyi günler diliyorum herkese. Bence Türkiye'de iki tane anayasa olsun. Birisi dinciler için, birisi de ne mutlu Türk'üm diyenler için olsun. Mustafa Bey Sidney'den göndermiş. Bir mesaj daha var. Merhaba Özen Hanım. Dünkü yorumcunuz IŞİD ile PKK'nın birlikte operasyonlar yaptığını iddia etti. Bir dahaki röportajda sizden rica etsem acaba somut bir belge var mı diye ellerinde sorabilir misiniz? İyi yayınlar Hüseyin Bey. Bu mesajlar için teşekkür ediyoruz ve diğer mesajları da bekliyoruz. Diğer konuya geçelim. Yine bir önemli bir konu var. Biraz önceki programda da ona değindik. Gelecek hafta açıklanacak olan bütçe öncesi tartışmada negative gearing. Yani daha önce de açıkladık bu radyoda. Negative gearing nedir? Yatırım için, investment için ev alan, ikinci ev alan kişilere verilen vergi indirimi. Bu konuda iki görüş var şu anda. Belki üçüncü, dördüncü de var ama ana iki görüş şöyle. Negative gearing kaldırılsın veyahut da İşçi Partisi'nin öne sürdüğü gibi sadece yepyeni ev alanlara bu verilsin deniliyor. Bir bölüm diyor ki bu negative gearing'den sadece parası olanlar, durumu çok iyi olanlar faydalanıyor. Çünkü zaten birinci ev alacak durumda değil birçok insan diyor. Siz ne dersiniz?
Negative gearing konusu sınıfsal bir konu. Bunu kimse lafı eveleyip gevelememeli. Negative gearing'den yararlananlar sadece bir iki tane yatırım için ev alan insanlar değil, 15-20 tane, 100 tane yatırım için evi olan insanlar için bir vergi bağışıklığı sağlayan bir yöntem. Onun için nüfusun çok küçük bir kısmının, çok varlıklı kesimlerin vergi kaçırma yöntemi olarak uygulana gelen bir şey. İşin daha da ciddi yanı şu an haftaya açıklanacak olan bütçe tamamen negatif gearing üzerinden bir tartışmaya doğru yönlendirilmeye çalışıyor ve çalışılıyor ve İşçi Partisi bu tuzağa düşüyor.
Ne yapması gereksizce peki?
Bütçede asıl konuşulması gerekeni Bedri Bey az önce söyledi. Çevre felaketi ayağımıza kadar geldi. Yani
ilaçlar veya sağlık.
Welfare, sağlık, işte eyaletlere ayrılan paralar, eğitim, pek çok önemli konu varken oralara ne kadar para ayırıyoruz gibi konuların tartışılıyor olması gerekirken, işte dün haberlerde duyduğumuz haber satır aralarında işte CSIR'a yapılacak bütçe kısıntıları, atılacak insanlar gibi şeylerde hükümetin çevreye olan yaklaşımı oradan zaten belli oluyor. Yani böyle geniş anlamda bakılacak pek çok kalemde tartışılması gerekiyorken bütçenin negatif gearing'e sıkıştırıyor olması çok çok basit bir tuzak ve İşçi Partisi gördüğümüz kadarıyla o tuzağa düşüyor. Sadece negatif gearing'e karşı olmakla bütçeye yorum getirmek getirdiğini sanmak yanlış bir şey.
Evet. Peki. Yine bir diğer konuya geçeceğim. Bu da önemli bir konu. Bugün de Eci gazetesinde yer aldı. Daha önce de bu tür konuları konuşmuştuk. Melbourne'ün güneydoğusunu kapsayan Dandenong yakınlarındaki Casey Belediyesi, Nary Warren Mahallesi'nde bir cami yapılması önerisini reddetti. Bir grup Müslüman da belediyenin önünde gösteri yaptı ve belediye üyelerini ırkçılıkla suçladı. Belediye Başkanı Sam Aziz, bölge halkının cami yapılmasına karşı olduğunu belirtmiş. Ne dersiniz? Cami yapılmasını reddetmek ırkçılık mıdır?
Şimdi tek bir olay üzerinden bakıldığında tabii ki bir dini kurumun kurulması ile ilgili bir talep varsa onun talebin karşılanması gerekir. Bu 2 2 4. Ama günümüz koşullarında Batı dünyasının, Avustralya'nın içinde bulunduğu siyasi atmosferde hepimiz biliyoruz ki bir cami için bir önerge vermek, bir teklif getirmekle bir Budist tapınağı için bir teklif getirme arasında çok ciddi farklar var. Toplum bir camiye karşı çok kolay dolduruşa getirilebiliyor. Toplumun her kesimi hangi şehirde olursa olsun ve bu konuda toplumun algılarını yönlendirecek, negatif anlamda yönlendirecek çok fazla olay görüyoruz. Ve bu konu maalesef bir camiyle ilgili bir teklif getirilip işte belediyede oylandı oylanmadı o zaman tartışılıyor olması yanlış bir şey.
Nasıl
yani,
olmalı peki?
Müslüman toplumun, gerçi bu sözü edilen cami anladığımız kadarıyla Sri Lankalı ve işte evet, Güney Asyalı bir toplum üyeler, evet, içindeki Müslüman kesimin gideceği ve onların getirdiği bir teklif. Bizim toplumumuzla Türkiye ya da yakın ülkelerdeki Müslüman toplumla ilgili değil. Ama
Müslümanlara karşı toplumun bir antipatisi mi var diyorsunuz?
Antipatisi zaten var ama yani bu konuda ben toplum üyelerimizin arayıp bize görüş bildirmelerini istiyorum. Yani özellikle İslami kuruluşlarımızın, yani bu konudaki kamuoyunun oluşturulması sadece cami teklifleri geldiği zaman yapılacak bir şey değil. 24 saat, yılın 365 günü yapılması gereken bir şey. Çünkü mevcut politik iklimde karşı güçler çok fazla. Adamın biri çıkıyor işte helal sertifikalara para teröre gidiyor dediği anda bütün sizin yaptığınız iş 20 sene geriye gidiyor falan. Bunun
ama
gibi.
Bunu susturamazsınız ki, ne yapabilir peki
buna
bu?
Buna karşı yapılacak çok fazla şey var.
Mesela?
Melbourne'da Palm Sunday yürüyüşü vardı. Hı hı. Kiliselerin öncülük ettiği bir şey ama artık onun kiliselerin çok ötesinde insan hakları ile ilgili bir şey var. Hı hı. Yani tamam, İslam kuruluşlarımız çeşitli etkinlikler yapıyor. Polisle, devletle, her türlü kurumlarla ilişkileri yakın tutmaya çalışıyor. Girişimlerle çabaları oluyor ama kamuoyunun, genel kamuoyunun nezdinde algıyı pozitif yöne çekecek ve varlığını hatırlatacak bir şeylerin olması lazım. Palm Sunday'de bir Müslüman derneğin kuruluşun pankartının olması lazım geliyordu.
Yani i̇şte, Avustralya'nın siyasi konularında, sosyal konularında Müslümanlar da önde yer alsın.
Müslümanlar da kendileriyle ilgili olmayan konularda devamlı topluma kendilerini hatırlatıyor olmalı lazım ki bir cami çok açmaya evet, sıra geldiğinde de bunlar zaten toplumun içinde densin. Yoksa bir camiye sıra geldiğinde bizim insan hakkımız, burası çok kültürlü ülke bilmem ne, öyle dediğiniz lafların hiçbir anlamı olmaz. Geçenlerde vardı yine bir haber. İşte sokaklarda, bu arada Sidney'de daha fazla sokakta yatan insan gördüm, onu da belirteyim.
Öyle mi?
Evet. Yani bu ben konu daha, her büyük evet, şehirlerde evet, her zaman şey. İşte Melbourne'da daha önce sokakta evet, yatmış bir insan, şimdi daha sonra iş olmuş, biraz durumunu toparlamış, bir otobüs evet, satın almış. İçine 20 tane evsizin girebileceği, yatak sığdırabileceği ve duş yapabileceği bir otobüsü kurmuş. Ne bu güzel, otobüsün sayısını artıracakmış. İşte çeşitli belediyelerden otoparklarda bu gece bunları tutacakmış insanlar yazsın. Yani böyle işi insanlar niye yapıyor?
İşte Melbourne'ün doğası yok ama çok güzel böyle insani yanı var
yani,
bence.
Yani işte kuruluşların, dini kuruluşların herkesin bunu yapıyor olması lazım. Ve sadece yapıp orada o kalması ya da işte devletin haberinin olmasıyla herkesin, genel kamuoyunun bundan devamlı haberdar olması lazım ki bir pozitif algı oluşsun. Ondan sonra camilere de destek olur, Müslüman topluma da daha pozitif bir yaklaşım olur.
Şimdi bir dinleyicimiz telefondaydı, o hat düştü. Eğer yeniden tam alırken hat düştü, yeniden ararsanız sevinirim. Lütfen arayın. Mesajlar da gelmeye devam ediyor. Şöyle demiş bir dinleyici, Victoria eyaletinden bir örnek veriyorum. Kumarhanelerin elde ettiği kazancın belirli bir miktarı vergi olarak verdiğini biliyoruz. Ama örnek kumarhaneler kapansa, halkın bu parası piyasaya sıcak para olarak girse. Yani üretimden gelen vergi. Yani kısacası bir üründen elde edilen GST ve gelir vergisi olsa daha iyi olur demek istiyor. Daha yardımcı olmaz mı diyor. Ayhan Aktağ Bey, teşekkürler bu fikriniz için. Bir mülteci ile ilgili SMS var. Mülteci ölümden kaçarken herhangi bir yaşama ihtimalini değerlendirecektir. Keşke sınırlar olmasa, doğuştan yaşam hakkımız elimizden alınmasa, empati yapmamız yeterli demiş Hakan Güneş. Teşekkürler Hakan Bey. Geçen ay bir şey... Özen Hanım, yayınlarınız başarıyla devam ediyor. Takıldığım tek konu, sizler topluma dayalı yayın yapıyorsunuz. Fakat bazı yazılar sizi taraflı yayın yaptığınızı ifade ediyorlar. Ben buna katılmıyor, hatta üzülüyorum demiş Vedat Bey. Taraflı yayın yapmıyor gerçekten SBS Radyosu. Her türlü görüşü açığız ve her türlü görüşü size iletmeye çalışıyoruz. Evet, yeniden Avustralya gündemi konuşmamıza dönersek ki oldukça hararetli, enteresan bir konuşma. Bu Müslümanların günlük hayatta yer alması konusu doğrusu ilginç bir fikir. Daha önce pek duymadığım bir fikir. Yani ellerinde pankartla siyasi ve sosyal olaylara katılsınlar diyorsunuz. Bunlar Türk Müslümanlar olabilir, diğer Müslümanlar olabilir. Ama bu gerçekten Müslüman halkı Avustralya halkına daha çok tanıtmış olur mu? Zaten okulları
tabii
yok mu Müslümanların? Birçok derneği var.
Tabii ki şöyle düşünün. Yani süpermarketlerin otoparklarında yan yana işte dini kurumların işte eski elbiseleri topladığı büyük o şeyler, konteynerler var. O bir algı. Onu karşısına geçip okuduğunuzda
Anglican Church diyor.
İşte önde gelen kilise ve kiliselere bağlı kuruluşların, onların alt kurumlarının, Salvation Army gibi, işte Winnie's gibi çeşitli kuruluşların isimlerini görüyorsunuz. O bir tablo. Ben o 5 tane yan yana duran clothing bin'in yanında bir tanesinde İslam, herhangi bir İslam derneğinin olmasından söz ediyorum.
Evet.
O tür algılar.
Evet.
Yani bu çok uzun erimli bir iş. Çok meşakkatli bir çaba. Yani şu ne yapıldı, bu ne yapılmadı demiyorum ama asıl çabanın bu yönde olması lazım. Yani Avustralya'daki varlığını hissettirmeyi, varlığını hissettirmek de Avustralya'da yaşıyor olmaktan geçer tabii. Avustralya'nın gündeminin parçası olmak. Biz kendi toplumumuz için konuşacak olursak, genel Avustralya'daki Müslüman toplum değil ama Türkiye'deki, buradaki Türkiye kökenli toplum içindeki Müslüman kesim olarak maalesef hepimiz görüyoruz. Bu radyoya gelen talkbacklerden görüyoruz. Genel olarak Türkiye'deki siyasi kırılmanın buraya yansıdığını ve oradaki yarığın burada giderek derinleştiğini ve toplumu kutuplaştırdığını görüyoruz.
Yani AKP yanlısı, AKP karşıtı gibi bir
yanlısı olan ve olmayan
var?
Sadece ona ayrılmış durumda toplumumuz. Yani sizi arayanlar bu konudaki öfkelerini bildirerek her iki tarafa da yönelik olarak. Yani bu sağlıksız bir şey. Yani toplum kuruluşlarımız olsun, dini kuruluşlarımız olsun bunun aksi yönde çaba gösteriyor olması lazım. Toplumun gündemini Avustralya ile ilgili kılmaya çalışması lazım ki o zaman bu tür eksikliklerimizi göreceğiz. O zaman fark edeceğiz ki oraya biz de bir clothing bin koyalım. O zaman işte falanca İslam kuruluşu işte gidip bir yerde kendini hatırlatsın, gidip bir yerde bağış toplasın. Bir dinleyicimiz SMS mesajında kumarhanelerle ilgili bir şey söyledi. Ya kumarhanelerle ilgili muhalif çalışma yapan çok fazla kuruluş var.
Orada belki yer alabilir diyorsunuz.
Orada yer almak. Ya kişi ve kuruluş olarak, Türk toplumu
bunu
olarak.
Bunu şu anda yeterli olarak yapmıyorlar. Sadece İslam dinini ilgilendiren konularda
tabii,
sesleri çıkıyor.
Yapılmıyor demiyorum. Hiçbir şey yapılmıyor demiyorum. Çok fazla çalışma yapılıyor ama toplumun genel algısına ulaşacak kadar gösterişi göze
değil.
Batan geniş çaplı değil. Ve bunun da bir numaralı çıkış noktasının toplumun ilgisinin Avustralya'ya yönelmesi olduğunu tekrar
ama şöyle
istiyorum.
Bir şey de var. Yani Müslümanların şöyle bir şanssızlığı da var. Tüm dünyada terörizm olayları, Al-Kaide'ydi, Taliban'dı, şimdi bir iki yıldır İslami Devlet'te Müslüman kurumlar yapıyorlar. Müslüman gruplar yapıyorlar. O da tabii burayı
çok olumsuz bir durum ve bunda kimsenin suçu yok. Dünyadaki genel gidişatla ilgili bir konu. Ama maalesef.
Ama bu ayrı diyorsunuz. Bir dinleyicimiz aramış telefonla, biraz önce arayan dinleyicimiz. Bakalım ne diyecek. Mehmet Aktaş Bey, buyurun lütfen.
İyi günler efendim.
İyi günler.
Şimdi öncelikle Kemal Kılıçdaroğlu'nu tebrik ediyorum Avustralya'dan Türkiye'ye kadar. Çünkü
bizim tam konuştuğumuzun aksine girdiniz siz de. Avustralya politikasıyla değil de Türkiye politikasıyla girdiniz. Peki buyurun.
Avustralya politikasına girelim. Bu teröristler nasıl önlenir diye söylemiştiniz. Cevap verememiştim. Şimdi söylüyorum. En kısa zamanda yabancıların sınır dışı edilmesi lazım Avustralya'da.
Yabancılar sınır dışı edilsin. Evet, hangi yabancılar?
Şimdi bunları tabii ki müsaadenizle radyoda söyleyemiyoruz ama bunların yaptıklarını çok kısa bir acele bir şekilde söyleyebilirim.
Yok hayır, isterseniz sonra başka bir zaman konuşalım Mehmet Bey. Yabancılar yurt dışı edilsin, olmayacak bir şey zaten. Bu arada çok kısa bir duyuru var. Şöyle, Tiyatro Köprü ve Holroyd City Council etkinlik düzenliyor. Çanakkale Savaşı Anma Programı 29 Nisan Cuma günü Wentworthville The Red Gum Center'da yapılacak. Bir tiyatro oyunu var. Mary Lanzengelebolu'ya adında bir tiyatro oyunu. Ayrıca Onur Şahin'in bağlama dinletisi ve Avustralya Dans Akademisi'nin de dans gösterisi olacak. Evet, şimdi dönersek Avustralya gündemine. Biliyorsunuz Anzak gününde de 16 yaşında genç bir Müslüman çocuk tutuklandı. Yani bu kötü haberler, Müslümanlarla ilgili bu kötü haberler burada da sürekli göz önünde. O çocuğa ne olacağı bilinmiyor ama ömür boyu hapis cezası almayla karşı karşıya.
Evet, umarız bu konu yargıya aksetti tabii. Sağlıklı bir şekilde mahkemelerde bu konu enine boyuna değerlendirilir ve oradan sonuca ulaşılır. Tabii suçlamaların çok ağır olduğu ortada. Tabii bu radikalleşme, gençlerin radikalleşmesi konusu şu an Avustralya resmi çevrelerinin en ciddi aldığı konu ve özellikle Müslüman toplumdan en ciddi beklentisi bu. Bu konuda bize yardımcı olunsun şeklinde. Bu konuda görüyoruz Müslüman kuruluşlarımız oluyorlar. Yani polisle, eyalet hükümetleriyle çok ciddi ilişkileri var. Bu çalışmaların daha yoğunlaşması, daha proaktif bir şekilde bu iletişimin artmasında herkes için fayda var. Gerçekten bu konuda devletin neler beklediğini toplumumuzun bilmesi, bizim de onlara yardımcı olmamız ve bu konuda bu tür suçlamaların en aza indirgenmesi en iyi, en önemli, önde gelen dileğimiz.
Kapatmadan önce çok kısa olarak sormak istediğim bir soru var. Biliyorsunuz böyle medya dünyasında Avustralya'da bomba gibi patladı derler ya. 60 Minutes ve 9. Kanal Lübnan'da iki çocuğu kaçırma eylemine girişti ve bugün çıkan bir haberde bunun aslında bir tek yani o ülkeye ait bir şey olmadığı belirtildi. Bununla ilgili görüşlerinizi alayım.
Aynı programın birkaç yıl önce Türkiye bağlantılı bir çocuk kaçırma iddiası olan bir olay şu an mahkemelere aksetmiş. Bu konuda bir haber yaptıklarını ama bunun yayınlanmadığını bugün gazetelerde okuduk. Çok ilginç bir konu tabii.
Buradan bir anne Türkiye'den çocuğunu mu
kaçırmıyor?
Anne
baba Türkiye'de anne çocuğu buraya getiriyor ve baba gelip burada mahkemeye veriyor. Şu an o dava sürüyor. Yani tabii bu kişisel bir yan, ayrı bir şey mahkemeye ama televizyon kanallarının bu tür konularda reyting bekleyerek üstüne gidip Özellikle bu Lübnan'daki konuda işi kaşıdıklarını da gördük. Yani Channel 9'ın bu iş için para ödediğini, ona buna para ödediği şeklinde girişimleri kamuoyuna yansı. İddialar da değil, kendileri de gösteriyor.
Gerçi ödemişler hanıma parayı ödemişler.
Ödemişler yani. Medyanın bu böyle şeylere girmesi böyle çetrefilli sonuçlara yol açacaktır. Çok sağlıksız bir şey. Umarız medya ahlakı artık bunlara bir şekilde engel olur ve böyle şeyleri kızıştırıcı, reyting getirecek diye özellikle işte Lübnan gibi ülkelerden, Müslüman ülkelerden o tabii bunun reyting getireceğini düşünüyorlar. Hep biz haklıyız, onlar haksız, o öyle bir algı var. O algıyı gıdıklayan bir şey bu. Bu çok sağlıksız bir şey.
Tabii aynı şey burada olsa dünyada...
Yani herkes söylüyor, Lübnanlı birisi gelip Sidney'in ortasına bir çocuk kaçsa ne yapacaksınız? Ya hoşunuza gider mi?
Kıyamet kopardı burada.
Olur mu aşağı?
Peki geldik programın sonuna ve ben nasıl geçtiğini anlamadım doğrusu. Yarım saat çok güzel geçti. Keşke mümkün olsa her hafta böyle yapsak, canlı stüdyodan yapabilsek.
Dinleyicilerimizi aradılar, mesajlar yolladılar. Onu da seviniyoruz tabii.
Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum yeniden size. Canlı söyleşilere telefonda da olsa telefonda canlı devam edelim diyorum. Sidney ziyaretinizde güzel geçsin.
Sağ olun. Tamam.
Ve değerli dinleyiciler, yarın öğleden sonra saat 2'de Türkçe programı sizlerle yeniden birlikte olacak. Şimdilik hoşça kalın.